Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Akif Bekir bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle. Biraz oralarda.
Akif duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyordum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya yüzüne vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüne...
Söylemesi bizden.
Gelsen İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir tespit.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Söylemesi bizden de Akif Bekir ve İsmail Saymaz'la beraberiz. Saate bir Ramazan düzeltmesi yaptık. En azından
dinleyicilerimiz rahat iftar yapabilsin diye.
İftara gidenlere yetişelim diye birazcık öne almış olduk saatimizi.
15 dakika kadar.
15 dakika kadar. 19'da yapacağız Ramazan boyunca. Sonra yine eski saatine döneceğiz. Meseleyi en azından bu saat meselesini izah etmiş olalım.
Kıbrıs'ta da Ramazan geldi mi İsmail?
Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyetleri'nde de aynı anda başlıyor.
Geldi mi? Başladı mı orada?
İyi, aman öyle olsun.
İsmail oralardan sorumlu artık biliyorsun. Evet. İki haftada bir Kıbrıs'ta.
Kıbrıs'a gidiyor geliyor. Peki doların 6 lira olması sizi etkiledi mi? Kimse konuşmuyor üzerine.
İsmail hiç etkilemiyor.
Seni hiç etkilemedi.
Şu an Rus rublesi olarak mı alıyorsun maaşını?
Şu İsmail, an şey var, herhalde arkadaşlar şey henüz daha görünüyor. Süreç tamamlanmadı. Yani bugün YSK'dan çıkacak kararla 6 olarak... Bir zamanlar 6 diyebilirsin buna yani.
Bir zamanlar. Şimdi 6 lira olacak diyen Amerikalı Yatırımcı Bankası bir rapor hazırlamıştı, hatırlıyorsun değil mi? JP Morgan'dı.
Evet.
O adamları neredeyse daracına gönderiyorduk yani 6 evet. lira. Sen nereden çıkartıyorsun, nasıl oluyor diye.
Soruşturma açılan onlar değil miydi?
İşte 2 tane açıldı.
Merkez Bankası'nın.
İki tane açıldı. BDDK
açtı.
SPK. Soruşturma açıldıktan sonra da Amerika'da Sayın Bakan'ı iş çevreleriyle, iş dünyasıyla, para piyasalarıyla buluşturup orada konuşma platformu sağlayan da aynı. Ben öyle hatırlıyorum.
Ben hiç o işi...
JP Morgan diye hatırlıyorum ben onu da.
Yani. Fazla bilmenin insan sağlığına zararlı olduğunu düşündüğüm için o kısmı bilmiyorum.
Bana da çok dokunuyor ama akıllanmıyorum. Bak sıkışma var, gaz sıkışması var. Gaz sıkışması mı? Başka bir şey mi sıkıştırıyor? Gerçekten bir yandan sancı var yani gövdemde ama...
Geçmiş olsun. Sağ ol. Söyleyelim, Akif'in böyle bir küçük ağrısı var. Onunla beraber ama, devam ediyor.
Ama öğrenmiyorum. Yani çok bilmenin zararlı olduğunu, dokunduğunu.
Ben iyi görmüyorum. Bakıyorum orada toplantı varmış. Hangi yatırım? Allah muhafaza JP Morgan falan çıkar. Üzerine bir cümle etmeden de duramayız diye. Ben bakmadım.
Başımıza iş almayalım.
Başımıza iş almayalım. Ne gerek var?
İsmail gözü kara. Twitter'da dalıyor vallahi öyle.
Twitter'da evet.
Çifte dalıyor.
Tatsız o işler. Tamam kapatalım gitsin.
Kapatalım gitsin.
Unutalım gitsin onu.
Şeyi söyleyeyim ama ilk başlangıç tweetinde senin bir sorunun yoktu yani. Oradaki dilde vesaire de hani ben zaten...
Sonrasında birazcık.
Onda sonra
orada
biraz...
ben de kabul ettim. Evet, zaten hatalıyım. Yapmamam
öfkene yenildin herhalde.
Ama ben yani ilk başlangıcı benim bir o yani TC ibaresinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısına asılması sonrası Hollandalı bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'na hitaben bu TC'yi asarken Kürtlere ne diyeceksin gibi bir sataşması sonucu olmuştu. Ben ona yorum olarak Kürtlerimizin rahatsız olmadığından Hollandalı rahatsız oluyor demiştim. Bazı kişiler Kürtlerimiz ifadesinin üstten
egemen
dil. Ulus tavrı,
egemen
onun
dil.
Üstenci dili, kibirli dili olduğunu iddia ettiler. Benim bir tür sömürgeci, kolonyalist olarak Kürtleri intelediğimi iddia ettiler. Haşa huzurdan yani böyle bir şey ne söyleyecek biriyim ne böyle bir şey aklımın ucundan geçiyor. Kaldı ki bunu diyenlerin ben bir kısmının sosyal medya hesaplarını taradım. Hepsi yakın zamanda orta ve geçmiş vadede Ermeni sorunu açılınca Ermenilerimiz demiş. Alevilerimiz demiş. Dolayısıyla yani kimse bunu onlar nasıl Ermenilerimiz derken sahiplenici bir tutum göstermişlerse ki ben de demişim vaktiyle. Ben de Kürtlerimiz derken sahiplenici bir tutum gösterdim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani üçümüz de sosyal medya kullanıyoruz. Ben şunu göz önünde bulundurarak yazıyorum. İşte 1.3 milyon civarında takipçi var ve bu takipçilerden bir kısmının bunlardan bir kısmı HDP'ye düşmanca bakıyor. Öbür taraftan bazıları da var ki Kürt lafını da duymak istemiyor. Bunu da hatırda tutarak ben bazen Kürtçe yazıyorum, bazen Kürtçe şarkı paylaşıyorum, Kürtçe Nevruz'u Kürtçe kutluyorum. Kürtlerimizi de aynı sebeple söylemiştim. Yani o sahip, yani kendimden biri, içimizden biri, kendimden biri, ben de onlardan biri diye nitelerek ve görerek paylaşmıştım. Biri
ben
de bana
niyetinin kötü olmadığı konusunda tanıdığımız
ama bunu
için,
izah et.
Tanıdığımız için niyetinin kötü olmadığı konusunda benim hiçbir şüphem olmadı gördüğüm anda. Ama dil olarak biraz yani empati yaptığında karşı tarafta alınganlık yaratabilecek bir yanı var. Yani bunu kabul etmemiz lazım.
Bir Kürt yani soralım. Şöyle.
Fazladan belki hassasiyet gösterildi de denilebilir ama bir o dilde bir şey var
bunda,
yani.
Bundan
bir
biri alıngan var. Ben alındım diyeceği ana kadar ben bunun alınganlık yaratacağını hiç düşünmedim.
Şöyle bir şey var. Türkiye Kürtleri, Irak Kürtleri falan denince alınganlığa yol açar mı, açmalı mı?
Yok.
Yok. Şimdi Türkiye Kürtleri ifadesini bir Türkiye vatandaşı kullanmaz. Onun yerine bizden birileri, yani bizim Türkiye dediğin biziz, Kürtlerimiz, bizim Kürtlerimiz, bizim Kürtler falan, Türkiye Kürtleri, yerli Kürtler. Şimdi mesela bizim Madurocular, yarın yazı yazdım ben. Şimdi nasıl tarif edeceksin onu? Madurocular dünyada da var, Türkiye'de de var değil mi? Şimdi Türkiye Madurocuları diye kendimi dışarıya alıp Türkiye'ye aynı dışarıdan mı bakayım? Madurocularımız yani falan diyorum. Aynı. Yerli Madurocularımız diyorum. Ben Madurocuları öyle ya da kendimle ast üst hiyerarşisi içerisinde şey ilişkilendirmek değil için bunu söylemiyorum
ama aynı
ki.
Aynı şey değil. Akif, o başka bir alanda çok ciddi yıllardır devam eden başka bir oluşmuş hassasiyet var. O açıdan söylüyorum.
Ben aslında
Kürtler
bu hassas
bir şey, böyle bir sorun çıkmayacak.
Şöyle bu
yani
hassas
böyle rahatsız bir olmuyor. Sen niye oluyorsun desin.
Şöyle böyle bir hassasiyetin olduğunu da bilmiyordum doğrusu. Yani bilmiyordum. Hiç duymadım. Bugün hatta bir arkadaşımla konuşuyorduk. Onun da merak etmesi üzerine gösterdim ya sosyal medyanın arama bölümüne Alevilerimiz, Rumlarımız, Ermenilerimiz diye yazdığımda yani beni eleştirenlerin de büyük bir kısmı kullanmış bunu. Yani ben yerleşik bir kalıp olduğu için kullandım. Hoşuma da gider. Bundan sonra da kullanırım ama biri de bana, bir HDP'li arkadaşım da bana Türklerimiz diye seslense bundan mutlu olurum. Yani hiç öyle bir çekincem yok. Ben de kullanırım bunu. Ama onu takip eden günlerde ya buradan başlayan benim haksızlığa uğradığımı düşündüğüm süreçte zaten öteden beri bana iftira atan, bana hakaret eden kimselerin artık bunu ısrarla sürdürdüğünü, ısrarla saldırdığını, ısrarla beni manipüle
kampanyaya
tahrik etti
aslında.
Ya ben mi
yere
yanılıyorum? Ben mi yanılıyorum? Yok, yani ben benim hatam infiale kapılmak. Yani fevri davranmak. Birden alevlenip tepki vermek. Keşke yapmasaydım. Ama yani ama bu uzun bir süredir, aylardır devam ediyor ve tek sebebi şu. Özellikle 2005 yazındaki hendek meselelerinin ardından benim başta bu hendek meselesi olarak hendek meselesiyle başlayan, ardından HDP, aslında PKK'yı ve onun terör örgütlerini açıkça kınayan tavrımdan bugüne bu bayrağı başımdan eksik olmuyor. Bunu anlamakta da zorlanıyorum ve karşıma çıkan bu tarzda, bu kılıkta karşıma çıkanların beni haklı eleştirenler müstesna. Onlar hiçbir şey demiyorum. Hepsine saygım sonsuz. Ama ısrarla bir şeye çevirerek bunu bir ne bileyim bir takıntıya çevirerek sürdürenlerin tamamına yakını aynı kişiler. Ve ben öyle bir ana geldi ki bir an için fevri davrandım ve yaptım. Keşke yapmasaydım.
Yani. Peki şimdi buradan
bu
şeye geçelim.
Bu şey tabii ben de yani iki cümle söyleyeyim. Hayır. İsmail beni işaret etti o alınıyor mu bak işte diye. Ben Zaza'yım yani belki ondan üstüme alınmamış olabilirim.
Ama zaten biz Zaza arkadaşım abi keşke Zaza'larımız deseydin dedi.
Böyle diyerek tabii daha da provoke etmiş olabilirim yani sana saldıran arkadaşlarım. Şimdi emsali olsa da olmasa da kullanım emsali. Yani başkaları da işte Ermenilerimiz, Alevilerimiz demiş vesaire. Burada Kürtlerimizde ben yani çok acıtı olacak ondan sonra doğru gelmese bile diyelim ki birilerinin kulağına bu doğru gelmeyebilir.
Evet.
Ters gelebilir falan ama gene de bağlamı ve söyleyen kişinin niyeti ortada. Bunun altında başka bir şey aramak iyi niyette pek bağdaşmaz. Yani benim İsmail'e gelen tepkilerin özellikle başlatıcılar ve sürdürenler açısından tam olarak iyi niyetle yani insani duyarlılıklarla, alınganlıklarla falan izah edilebilir olduğu kanaatinde değilim.
Ben de sana katılıyorum. Bunun devam ettirilme biçiminin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya bu eleştirilebilir bir şey benim gözümde.
Ya eleştirebilirsin dersin ki yapma böyle
yaklaşım olarak yanlış, yani eleştirilebilir bir şey buluyorum çünkü.
Keşke sağlıklı eleştirilseydi de ben de kendimi ifade etseydim.
Bir hassasiyet.
Düzeltirsin
doğan yani. Bir hassasiyet nedeniyle söylüyorum, o yılların getirdiği bir hassasiyet. Hı. Ama üzerine yapılan eleştiriler yani abartılı. Son yazdığında seni zaten kendin
hataliyim orada.
Hatalı olduğunu kabul ediyorsun. Yani orada zaten bir tartışma yok.
Yılların hassasiyeti deyince 8 yıllık bir hikayede yeni bir aşamaya geldik bugün. Evet, ona geçeceksin herhalde. Evet. Yani Koster arıza yapıyordu, Koster bozuk hava muhalefeti falan diye derken Bursa Ağır Ceza'nın bir şeyi de oldu herhalde. Kısıtlayıcı kararı da oldu. Öcalan 8 yıldır 2011'den bu tarafa 800 küsür başvuruya rağmen hepsi geri çevrilmek suretiyle avukatlarıyla 860 görüşemedi.
860 civarında. 810 mu?
Avukatlarıyla görüşemedi ve o görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmiş. Bugün öğrendik.
Bugün öğrendik. Daha önce de hatırlarsınız, belki biz dinleyenleri de hatırlatmak açısından söyleyeyim. Avukatlara yönelik bir operasyon da yapıldı. Öcalan'la daha önce geçmişte o süreçleri yürüten avukatların hepsi tek tek gözaltına alındı.
Aslında hukuk bürosunun başındaki ve heyetin başındaki avukat da MİT'le bağlantılı çıktı.
MİT'le bağlantılı çıktı o süreçte.
Yani çok ilginç bir süreçti.
Ve o deşifre oldu.
Deşifre oldu. Halen aslında dışarıda yani.
Evet. İlginç pozları falan da çıkmıştı o avukatlardan birisinin.
Aynı avukattı değil mi? Evet.
İlginç pozları çıkmıştı.
Ateş hani, ederken falan.
Ateşe yani evet. Keleşli pozlar vesaire falan öyle.
810 başvuru sonrasında tam da cezaevlerindeki açlık grevlerinin kritik noktaya ulaşması. Leyla Güven'in durumunun kritikleşmesi üzerine gerçekleşiyor. Geçmişte de benzer örnekleri var. Bu tip cezaevlerindeki eylemler üzerine Öcalan'la görüşmeler ayarlandı.
2013 yılında da ya da 2014 yılında da aynısı oldu.
Onun çağrısıyla bu meseleler kapanmıştı. Yapılan açıklamanın biçimi de çok enteresan. Bilmiyorum onu üzerinde durdunuz mu? Öcalan'a gidiliyor İmralı'ya. Herhangi bir şekilde not tutulmasına izin verilmiyor. Dönülüyor. Dönüldükten sonra 2 gün sonra Öcalan'ın açıklaması avukatlara iletiliyor görevli tarafından. Yani yöntem de aslında bize biraz şeyi de hatırlatıyor değil mi?
Her mektubu görülmüştür.
Çözüm sürecindeki o hani notlar tutuluyordu falan. Sonrasında Öcalan'ın açıklamaları devlet görevlileri tarafından HDP'ye iletiliyor. Onlar da işte ne bileyim Nevruz'da şurada burada falan okunuyordu.
Anında anlık iletişim olmuyor. Niye anlık iletişim? Gelmişken al şunu da götür
gibi
diyemiyor.
Olmuyor. Ne yazıldığı
çünkü
konusunda bir tam
kontrol edilmesi gerekirse sağlanıyor. Düzeltilmesi sağlanıyor. Belki tekrar yazdırılıyor
üzerine
falan
konuşuyor. Kandil'e gönderilen mektuplarda öyleydi.
Tabii.
Yani Kandil'e gönderilen mektuplarda şimdi de
böyle bir mektubu görülmüştür.
Böyle bir görüşme gerçekleşmiş. Cezaevlerindeki eylemlerin bitirilmesi gerektiği mesajını veriyor. Doğrudan bitirin
sadece
demiyor.
Sadece o değil ama.
İkincisine de geçelim. Doğrudan bitirin demiyor ama siz bize sağlıklı lazımsınız.
Şimdi diyorum. Önce sen tamamla abi ben konuşayım.
Devam.
Üç tane mesaj var. Bunlardan aslında ilki ölüm uçlarına gelmeden önce Suriye meselesi.
Oraya yani, ayrı konuşuruz diye şey yaptım.
Hani bunu. Üç önceliği oraya vermiş. İlkin oraya yer vermiş. Özellikle Suriye meselesinde Suriye'nin bütünlüğü içerisinde ve Türkiye'nin duyarlılıklarını dikkate alarak hareket edilmesini söylüyor. Bu husus önemli çünkü geçen haftalarda özellikle Salih Müslim PYD liderlerinden ve yine PYD'li liderlerden bir başkası şu an adını hatırıma getiremediğim kişi Türkiye ile dolaylı görüşmelerin olduğunu ifade etmişti.
SGD komutanı.
Evet.
Mazlum muydu? Mazlum.
SDG.
Evet. Yani Türkiye ile bir
Suriye Demokratik Güçleri PYD merkezli, YPG merkezli
evet.
Bir
evet. Omurgası. Yani Amerikalılar üzerinden bir dolaylı koridorun, haber koridorunun açıldığını oradan biliyoruz. İkincisi senin dediğin
Amerikalı Savunma Bakan Yardımcısı evet. Böyle bir açıklama.
Summers, Amerikalı Savunma Bakan Yardımcısı Summers'da bir ay kadar önce bir basın toplantısında Türkiye'yi de koruyup kollamak adına.
Evet.
Yani onlar doğrudan görüşmeler yapıyorlar vesaire. Ben bu konuya girmem diye doğrudan görüşmelere atıf yapmış. Bunu da Faik Öztrak gündeme getirmiş, CHP sözcüsü
Ömer Çelik de
getirmişti. Ömer Çelik de ona
kızdı.
Epey kızdı ama Faik Öztrak bana kızla cana söyle görüşüyor musun görüşmüyor musun çok basit dedi. Ömer Çelik bir daha cevap vermedi, bakalım ne diyecek.
Bugün de James Jeffrey'nin SDG ile yapılan görüşmelerde Türkiye ile ara buluculuk yaptığına ilişkin
bunu
bir
Salih Müslim,
haber var.
Salih Müslim Ahval adlı yurt dışında yayın yapan siteye yaptığı açıklamada Jeffrey üzerinden bir haber alışverişini sağlandığını belirtiyor. bir buraya geliyor bir oraya gidiyor diye anlatıyor durumu. Evet, yani. Mekik dokuyor. İkincisi senin söylediğin açlık grevleri.
Bu Kılıçdaroğlu'na pardon İsmail yanlış anlaşılmasın. Bir Kılıçdaroğlu'na Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP genel merkezine geliyor. Oradan aldığı lafları götürüyor SDG genel merkezine. Bir oraya gidiyor bir oraya ama öyle yani. Evet, görüşmeyi kim yapıyor? Sayın Kılıçdaroğlu görüşüyor değil mi?
Muhtemelen.
Yani Kılıçdaroğlu muhtemelen.
Cenazede
Allah kulak oldu kafamda.
Cenazede tepki gören Kılıçdaroğlu olduğuna göre
zaten
muhtemelen
Osman Sarıgül de yumruk atarken sen nasıl görüşürsün Amerikalıyla diye.
Evet. Kılıçdaroğlu'na.
Sen nasıl işte öyle bir bağlantıyı korursun diyerek herhalde bundan ötürü tepki gösterdi.
Muhtemelen öyle. Muhtemelen. Osman amcayı diyorsun değil mi?
Evet evet.
Osman amca.
AK Parti'nin Osman amcası. AK Parti il başkanının, Ankara il başkanının temiz. Osman amcası. Yiğidi. Yedirmeyiz dedi.
Evet. İkincisi açtık.
Şeyi yapıştırdılar.
İkincisi açtık krevi.
Partiden
açtık krevi.
Onu ihraç ederler Osman amcasından önce dedim ama hiç harekete geçmediler. Hala il başkanı. Bilebildiğim kadarıyla.
Hala atmadılar bile. Disiplin süreci tamamlanmadı daha.
Hayır, o şeyi öyle.
Ben diyorum ki
il başkanını atarlar.
Bu fiil Osman amcayı sahip. Osman amca yiğidimiz.
Benim anladığım kadarıyla Osman amca partinin sahibi.
Öyle ama
şükür. Yavaş yavaş partinin sahibi.
Yedirmeyiz yiğidimizi diye onu sahiplenmesi, açık bir suç fiilini sahiplenmesi ve övmesi, öyle, şiddeti sahiplenmesi ve övmesi AK Parti il başkanı açısından Osman amcanın fiilinden daha, Osman amcasının fiilinden daha ağır bir durum. Onun Osman hemen onun hemen atılması gerekir, evet, diye düşünmüştüm ben. Yani Osman amcası beklenmeden.
Evet.
Yani Osman amcası ondan sonra gönderilebilirdi ama ya da önce onu gönderirler diyordum. Vallahi. Hiçbir şey yapmadılar valla.
İkincisi açlık grevleri 2003.
Vay Kılıçdaroğlu. Şimdi PYD ile görüşüyor öyle mi? SDG'yle görüşüyor.
SDG'yle. Yok. Osman buna tahammül edememiş SDG'yle görüşmesini.
Hiç ama ders de çıkarmıyor halkın tepkilerinden. Bak halkımızın. Halkımızın spontane doğal tepkilerinden ibret de almıyor yani.
İkincisi tabii bu açlık grevleri. 2003 yılı ya 2002 ya 2003 yılında toplu bir açlık grevi başlamıştı.
Evet.
Ama bu kez milletvekillerinden çok KCK'lı sanıklar cezaevlerinde başlatmışlardı. Dışarıya taşmıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam o açlık grevleri de Öcalan'ın çağrısıyla sonlandırılmıştı. Burada şöyle bir husus var. Öcalan 8 yıldır avukatlara görüşmüyor. 2004'ün 2015'in Nisan ayından bu yana da ailesiyle görüşemiyordu. Son görüşme 2015'in Nisan ayı. Vekillerle ve ailesiyle görüşemiyordu. İlk görüşme ailesiyle sağlandı. Abi, Öcalan'ın kardeşi Mehmet'le geçen ay içerisinde bir görüşme oldu. Ama Mehmet Öcalan herhangi bir açıklama yapmadı. Şimdi anlıyoruz ki açıklamadan 2 Mayıs'a randevu verilmiş. Gelin. Görüşün demişler. Bir saat bir görüşme yapılmış. Öcalan'la beraber kalan 3 kişiyle görüşememişler ama. Sadece evet. Öcalan'a mahsus bir izin verilmiş. Orada bir müzakere yapılmış. Anladığım kadarıyla bu açıklamanın çerçevesi orada belirlendi. Yani avukatlar bize rağmen bir seçimden iptal olduğu bilgisi mi geçiyor? Ne? Arkadaşlar Murat Ağırel diye biri yazmış diyor. Bir bakalım yani
Murat
ne kadar
doğru. Önemli bir arayın arkadaşlar.
Hayır, öyle olsa televizyon da şu an görüyor musun?
Şu an son orada? Dakika yok ama Murat Ağırel bugün çok enteresan bilgiler şurada önünde duruyor.
Bugün kararı bugün bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum. Bugün beklemiyorum.
Yarın bekliyoruz.
Ya hayır Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bariyerler çekiliyor diye bir haber vardı.
Ha.
Yalnız bu tabii az önce İbrahim Uslu seçimlerin iptalini bekliyorum dedikten sonra. Bir arıyor musunuz arkadaşlar? Tamam bir arayın bakalım.
Neyse Murat'ın telefonunu düşürebilir miyiz bilmiyorum da ama.
Var konuşurlar şimdi. Az önce yayındaydı bizde.
Öyle mi? İkinci tabii çağırıyorlar ve ondan sonra görüşme sağlandığı sırada bir çerçeve belirleniyor anladığım kadarıyla. Herkes bu arada oraya döndü galiba. MHP temsilcisi iptal demiş.
Öyle mi?
Bir bakalım şuradan.
Ya hiçbir şey yok ama ben, şu an ben de görmedim.
Ben de bir şey göremedim evet. Ama şimdi az önce İbrahim Uslu'yu da konuştuk. Seçimin iptal olacağını bekliyordu. Ersan Şen'le konuştuk. Seçimin iptal olmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.
İkisi ayrı şeyler ama. Şimdi beklemek kelimesi yanlış da manaya yani çekilebilir.
Öngörü olarak. Telefon hattında mı? Murat Ağrel telefon hattındaymış. Herhalde haberi verenlerden birisi o. Murat Ağrel selam.
Merhaba.
Seçim iptal mi oldu?
Evet seçim ne yazık ki iptal oldu.
Yani şu anda net mi haber? Gerçekten inanmakta güçlük çekti mi herhalde tahmin ediyorsundur. Yayındayız.
Ben de şoktayım.
Akif
ben
Peki ve İsmail Saymaz da birlikte.
Murat 7'ye karşı 4 oy ile diyor. YSK Başkanı'nın karşı oyuna rağmen.
Evet YSK Başkanı karşı oy kullandı. Buna rağmen 7'ye 4. iptal kararı çıktı. Zaten son ara verilmeden önce Recep Özel bu sandık başkanları, sandık kurulunun oluşumuyla
pardon,
ilgili...
Pardon, duymuyorsanız kulaklıkları
duyuyorum. Ha,
duyuyorsunuz, tamam. Peki, dinliyoruz Murat.
Sandık kurulunun oluşumuyla ilgili ne yazık ki Recep Özel sunum yapıyordu. Ki burada hatta kullandığı ifadelerden biri sandık başkanlarının kardeşi, biraderi, akrabası, FETÖ'cü bunları nasıl olur da görevlendirirsiniz gibi şeyler söyledi. Hatta sandık YSK üyeleri bununla ilgili birkaç örnek daha verdi oradaki parti temsilcileri filan. Ve sandık son madde olarak görüşüyorlardı sandık kurullarını. Ara verdiler. Aradan sonra geldi ve oylamaya açıldı. Oylama neticesinde 7'ye 4 İstanbul seçimlerinin iptal kararı çıktı.
Sadece İstanbul mu, ilçeler mi?
İstanbul.
Büyükşehir. Büyükşehir.
Evet, büyükşehir.
Tekrar edilecek. Tarihle ilgili bir bilgi yok herhalde değil mi Murat?
Yok, şimdi detaylarına ulaşmaya çalışıyorum ben de.
Pekala.
Bilgi aldıkça da size ulaştırmak.
Seni, pekala. Seni şu anda meşgul etmeyelim. Takip edeceğiz yine. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum.
Yani bu beklenmeyen bir şey değildi ama beklentiden kasıt arzu ya da görüş değil, vaka durum tespiti olarak. Niye? Çünkü
İstanbul
ciddi bir baskı
kuruluyor. Hayırlı olsun diye şimdi kim? Recep Özel.
60 mı?
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi 60. Yani şu an itibariyle artık kesin NTV'nin de epey önündeyiz herhalde. NTV'de önümüzde açık, hala seçimlerle ilgili bir cümle yok. Enteresan bir durum yani.
Biri haber mi verse?
CNN'de altyazı varmış Allah'tan. Neyse, biz yalnız değilmişiz.
NTV'yi de bağlasın arkadaşlar, buradan
belki
haber verelim.
Belki oradan haber verebiliriz. Evet. Ya şimdi tabii bugün bir takım belgeleri de konuştuk. O sandık kurullarının kanuna aykırı kurulduğuna ilişkin iddialar, FETÖ bağlantıları, o sandıklar 6000 küsürdü sanıyorum sandıkla ilgili başvuru üzerine YSK sadece o sandıkların sonuçlarını alarak bir şey koyuyor ortaya, matematik. Ve orada AK Parti %50, Cumhuriyet Halk Partisi 47. Ya öyle bir tablo var ki FETÖ'cüler devreye girmişler ama o kadar aptallar ki devreye girdikleri yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu daha az, AK Parti'nin oyu daha fazla. Yani bu işi kamuoyuna izah etmek çok kolay olmayacak YSK açısından. Evet, Türkiye'de bugün Fikret Bilan'ın da yazısı vardı. Zaten yeni sistemle birlikte denetim diye bir şey kalmadı, kuvvetler ayrılığı. Halkın siyasi olarak hareket alanı sadece seçimlerle ilgiliydi. Şimdi seçimlerle ilgili de artık o hareket alanı daralıyor. Bu iyi bir haber değil demokrasi açısından.
Yani seçim güvenliğine zarar vermek, darbe vurmak, halkın sandıkta bağını zayıflatmak, sandığa olan inancını sarsmak, Türkiye demokrasisine, demokrasimize diyebiliyor muyuz?
Döviz altıda kalır mı sence artık?
Bilmiyorum.
Yapılabilecek.
Da yani dövizden de öte.
Demokrasimize...
Ben sana az önce söylemiştim bunu.
Evet, ama yani dövizden de öte, yani yazık bu ülkeye.
Demokrasimize yapılabilecek en büyük kötülük bu. Bu uzun vadeli, uzun erimli sonuçları olan bir durum. Sadece mesele İstanbul değil. Yani İstanbul'la başlayıp İstanbul'la biten bir seçimden, şaibe iddialarından ve yenilemeden bahsetmiyoruz. Türkiye'de demokrasinin geleceği mukadderatıyla ilgili bir beka durumundan bahsediyoruz. Bunun bekası, demokrasinin bekasıyla ilgili bir durum. Demokrasi, bekamız söz konusuysa demokrasiyi feda edelim diye yazılar bile yazıldı biliyorsunuz, yani böyle görüşleri de açıktan pervasızca savunabilenler çıktı yani.
İbrahim Karagül'ün ilk yazdığının şu anda hayata geçmiş bir tablo olduğunu görüyorum. Çok enteresan. İlk yazdığında biz üzerine konuşmuş, artık uçuk bir senaryo olduğunu söylemiş. Böyle bir şey mi olur, böyle bir yaklaşım mı olur, sandık yoluyla darbe diyen bir gazeteci mi olur diye eleştirmiştik. Geldiğimiz nokta o.
Geldiğimiz nokta o. Geldiğimiz nokta şu. Yani demokrasi, memokrasi, ıvır zıvır teferruat şeyin yanında. Beka denilen, ne kastedildiği belli olmayan, içeriği bilinmeyen kavram. Yani kavramın manası, lügat manası belli ama kullanıldığı manayı kastediyorum. Bir kavrama demokrasiyi her an feda etmeye hazır. O kavramın yanında demokrasiyi ıvır zıvır teferruat olarak gören derin şimdi sevinç çığlıklarını duyar gibiyiz. Yani onlar şimdi zil takıp oynuyorlardır.
Evet,
masaların üstüne çıkılıyordur şimdi. O senin orası gazete mi gazeteci mi onlar dediğin yerlerde şimdi.
Ben hala da yani Türkiye bu kararla beraber şunu anlıyorum. Türkiye demokrasi.
Bu arada dolar 6.15.
Normal, yükselecek daha da.
Bu dolara karar... feda mı edeceğiz? Dolar inerde çıkardı ama beka gitti mi geri gelmez. Yani,
evet.
Beka gitti mi
şimdi
geri
bir şey
gelmez.
Söyleyeceğim. Yani 31 Mart akşamında donmuş olan Anadolu Ajansı ekranı bizim 40 günümüzü aldı. Yani o ekran halen akmıyor, öyle anlıyoruz. 1 Nisan hiçbir zaman 1 Nisan daha 31 Mart akşamından itibaren o seçimi kaybeden AKP tarafından özellikle İstanbul'da hileli ilan edildi ve herhangi bir o itiraz dilekçesinden anladığımız kadarıyla herhangi bir somut itiraz olmaksızın hırsızlığa dair, yolsuzluğa dair, istismara dair, oy çalınmaya dair somut, gerçekçi bir itiraz olmadan Yüksek Seçim Kurulu maalesef ve maalesef oy çokluğuyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence siyasal baskıları etkisi altında kalarak bu kararı verdi. Başka bir izah göremiyorum.
Yani bu hukuki
çünkü,
siyasi bir karar diyorsun.
Siyasi bir karar. Yani. Bu hukuki bir
İsmail
karar
öyle
değil.
Öyle diyor. Bu hukuki değil, siyasi altın bir karar işte. Diyor. Yani alt yazı olarak İsmail 2 nokta diye kullanabilirsiniz.
Bana da katılabilirsiniz. Bu kadar endişe etmenize gerek yok.
İsmail dedi diye. İsmail dedi. Akif de Yavuz dinledi.
Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi hukuki olmadığının kanıtı şudur. 7'ye karşı 4 oyla bunun alınmış olmasıdır. Yani 7 tane deneyimli hukukçunun oturduğu masadan İstanbul'da eğer somut delil, yolsuzluğa dair seçim iptal edecek delil var olsaydı bu 7'ye 6, 7'ye 7 çıkmalıydı. Halbuki burada çok açık bir biçimde, üstelik Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın hile yoktur yönünde oy belirtmesi de akılda tutulursa çok açık bir biçimde siyasal bir karar verildi. Bu siyasal karar 31 Mart akşamında Anadolu Ajansı'nın manipülasyonuyla başlıyor. Efendim söyleyeyim, ertesi gün Yeni Şafak gazetesi yayın yönetmeninin bu seçim şaibelidir, önce sayılsın sonra iptal edilmesin demesiyle devam etti. Siyasetçilerin, Cumhurbaşkanı'nın ve Devlet Bahçeli'nin müdahalesiyle sürdü ve bugüne gelindi. Artık Yüksek Seçim Kurulu bence kendi yokluğu, kendisinin hukuksal temelini de ortadan kaldırdı. Bundan sonra artık Türkiye'de seçim güvencesinden söz edilemez. Seçme ve seçilme hakkının koruma altında olduğundan söz edilemez. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi arada 14 bin oy farkına rağmen bu seçimi siyasal baskılarla iptal ettirdi. Bundan sonrası için Türkiye'de yurttaşlar endişeye sürüklenecek. Acaba biz Adalet ve Kalkınma Partisi gün gelip, bundan 4 yıl sonra gün gelip oy verdiğimizde seçimden git, seçimle gitmeyecek mi endişesine sahipler artık? Ben yurttaş olarak sahibim buna. Açıkça söylüyorum. Eğer İstanbul Belediyesi'nde iktidar değişikliğini AKP baskıyla Yüksek Seçim Kurulu'nu ikna ederek yeni bir seçime sürüklüyorsa bence Türkiye'de bir partinin seçimle gelip seçimle gitmesine dair kabul, gelenek, demokratik gelenek, olması gereken demokratik gelenek.
Burada sana diyecek ki Ankara'da öyle mi oldu canım?
Ne?
Ankara'da öyle
İstanbul'da
mi?
Böyle oldu diyeceğim. Beni bu ilgilendiriyor. İstanbul'da böyle oldu diyeceğim.
Asıl buradaki
çıkmazlardan şu an bundan sonra Türkiye'nin, şunu söyleyeyim. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna dair bütün iddiasına zarar verdi bu karar.
Şöyle bir sorunumuz yok mu şu an itibariyle bu kararla birlikte? Bugün Barolar Birliği Başkanı da söylüyor. Bu seçim iptaliyle birlikte sadece İstanbul'da mı oldu bu canım? Yani o bankanın memurları sadece İstanbul'da mı kurulda görev yaptılar? Sadece büyükşehir için mi yaptılar? Diğer illerde, Bursa'da yapmadı mı mesela AK Parti'nin kazandığı il olarak baktığında? Bir önceki seçimde yapmadı mı 24 Haziran'da? Bir önceki seçimde yapmadı mı 16 Nisan'da referandumda?
Şunu demek.
Şimdi bunlar ne olacak?
Şunu demek istiyorsun. Bir zarftan 3 tane pusula çıkıyor.
Evet.
Bir hırsız düşünün ki sizin eve giriyor. Evde 1050 lira var ama hırsızın 50 liraya ihtiyacı var. 50 lirayı alıyor, 1000 liraya hiç dokunmuyor. İstifini bile bozmuyor, çekiyor gidiyor. Böyle kibar hırsız. Bu Cingöz Recai gibi.
Üstüne 50 lira koymuş diyebilirsin. Aynen. Şu sonuçlara baktığında 50 lirayı da almıyor yani.
Cingöz Recai gibi böyle kibar hırsız bu devirde nerede bulunur diyorsun. Bütün pusulalarda 39 belediyenin kaçını AK Parti almıştı? 25'ini mi?
25'ini.
25. Şimdi... Bütün ilçe belediyelerinde ve belediye büyükşehir meclisinde çoğunluğu AK Parti'ye verecek. O iki pusulayı ellemeyecek. Ona lazım olan sadece büyükşehir belediyesi. Bunun için de bir teşkilat kurmuş, bir hırsızlık şebekesi.
Henüz Maltepe'ye geçilmedi bu arada. Maltepe iptal edildi mi bilmiyoruz.
Maltepe ve Büyükçekmece'de iptal edilirse şaşırmam
yani,
ben.
Teferruatını biliyoruz ama sadece iki ilçe meselesi değil ki İsmail. Yani sonuçta bir zarftan 3 tane pusula çıkıyor.
Kadıköy bu, iptal değil, Kadıköy'de büyükşehire çıkan iptal.
Tabii. Gibi.
Eyüp, Bahçeli Evler.
İptal değil. Buralar, onların büyükşehir.
Üsküdar. Buralarda hepsinde AKP çıktı. Aynı sandıktan çıkan büyükşehir oyu iptal.
Yani buna tersinden şöyle bak. Bir iddia edildiği gibi eğer organizasyon varsa, bir bir kumpas kurulduysa, sandıkta bir darbe örgütlendiyse, bu hırsızlık şebekesi, bu teşkilat nasıl oldu da bu kadar tok gözlü davranabildi? Yani diğer iki pusulayı da çalabilecekken hazır altyapıyı kurmuşsun. Tamam mı? Tamam, İstediğini yapabiliyorsun.
Kıl payı niye yiyip kaçırıyorsun
bizzattan, ya? Bizzattan bir pusulayı ayartıyorsun, diğer iki pusulayı ellemiyorsun. Bu Akif, kibar hırsız. Romanlarda Akif, yok yani.
Daha ötesi, var. Bu kumpas yapıldığı iddia edilen 16 bin sandıkta AK Parti önde çıkıyor. Büyükşehir'de de önde çıkıyor.
Bugün ilginç bilgiydi işte o senin yayınından çıktı.
Murat Ağar'ıydı.
Gördüm onu. İlginç bilgi yani.
16 bin sandıkta diyor ki buradaki kuruluş yasaya aykırı. Kumpas burada.
Memur olmayan sandık görevlileri burada vardı
burada
diyor.
Burada var diyor.
O sandıklardan, AK Parti çıkıyor.
O sandıklardan AK Parti %50 çıkıyor. 50.19. CHP 47.09. Yani şimdi bunu nasıl izah edeceğiz biz birbirimize? Yani mesleğe yeni başladığımda Bahçeşehirlioğlu tanırsın sen de. Hı. Sen de belki görüşmüşsündür. Bahçeşehirlioğlu rahmetli de oldu, Allah rahmet eylesin. Derdi rahmet ki olsun. Türkiye'de her şey konuşulur da seçim sistemi düzgündür. Seçimde bir böyle şey olmaz. Yani. Seçim dediğin şey yapılır. Kazanana kazandığı, hak ettiği verilir. Kaybeden de kaybettiğiyle durur. O itirazlar da abartılı yapılmaz. Türkiye ayakta duruyorsa seçim sistemindeki düzgünlük de duruyordur. O sistemle duruyordur. Ama ne oldu? Son 5 yılda seçim sistemi yavaş yavaş yavaş böyle
AKP dışında uğradı. Kimse seçilemeyecek hale getirildi.
Nasıl oldu? İşte İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı'nın seçim döneminde görevde kalması. Televizyonların, radyoların, gazetelerin bütün adaylara veya partilere en azından hakkaniyetli yaklaşma zorunluluğu. Bununla ilgili raporlama görevleri. Bunların hepsi ortadan kaldırıldı. Bu da önemli bir seçimle ilgili sorundu. Ama bugün geldiğimiz noktada hiçbir partiye bugüne kadar yapılmamış olan İstanbul'da itiraz olmamasına rağmen sandıkta bütün itirazlar
oylar sayıldı.
Oylar sayıldı. Tümü sayıldı ilçelerde. Büyükşehirlerin tamamı sayıldı.
Hepsinin geçerli oyları sayıldı. İki ilçenin, üç ilçenin bütün oyları
sayıldı.
Tümü sayıldı.
Evet. Yani bunlar da olmadı. Şimdi sandıklarda problem var. Peki soruyorsun, sandıkta böyle bir organizasyon var da hile mi yapılmış? Orası önemli
da
değil diyor.
Hile yapan da var mı? O da belli değil.
Hile yapan da var
yani
mı?
Yani CHP mi yaptı? Hayır. CHP yapmadı ama CHP'nin işine yaramış olabilir. Ya sadece bu
yani
senin 5 yıl...
Konuşmak zor yani bunun üzerine.
Bu senin
artık.
Sadece bu dönemi...
Yazık hani, yani.
5 yıllık süreç değil. 5 yıllık süreçle beraber olursak çokça seçme ve seçilme hakkının peyderpey ortadan kaldırdığını görüyoruz. Ama şu seçimde YSK... Bir önceki seçimle kıyasladığımızda bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya etkisi ya baskısı ya da yararına her türlü seçim hakkını sabotecek kararı aldı. Birincisi seçime girmelerine engel görmediği KHK'lıların mazbatasını vermedi.
O gün Türkiye bunun karşısında durmalıydı.
Seçme seçilim hakkını sabote etti.
O gün yani o gün.
Üstelik daha ilk günden Yeni Şafak okuyup A Haber'e bakarak mazbataları geciktirdi. Ankara'da bir şaibe varmış gibi alan oluşmasına sebep oldu. İstanbul'dakini uzattı. İstanbul'dakini zaten 17 gün sonra verdi. 17 gün sonra o da kamuoyu beklentilerinin üzerine verdi. Neredeyse vermeyecekti.
Şimdi alacak ne yapacak?
Şimdi alacak oradaki.
Sanıyorum son
Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclisine verecek.
Son bir iddia vardı, ne kadar doğru bilmiyorum ama seçimlere giren rakibini kayyum olarak atamış YSK bir yerde. Yani şaka seçimleri gibi. Yeniliyor.
Ama bir şey söyleyeceğim.
Kırıkkale'de herhalde.
Yakışır. Ben olsam bu süreci taçlandırır.
Şimdi
ben olsam bu kararı
Binali Yıldırım'a verir. Binali Yıldırım'a verir.
Kayyum olarak atasın.
Binali Yıldırım'a verir.
Bence Yıldırım'a verir. Tüy dedikin üstüne yani oldu
bence
olacak.
Bence Binali Yıldırım'a vermek
lazım. En doğrusu
yani.
Binali Yıldırım'a verir. Çünkü artık seçime kadar artık çünkü yani ben gerçekten şunu hani son 5 yıldır 2014'teki referandumdan bu yana gördüğümüz eğilim şu: sandıktan bir kere sandık öncesinde zaten bütün kamu kurumu ve kuruluşları yasalara alaşağı edilerek sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandasının yapılmasına el veriyor. Kamu birikimi bunun için harcanıyor. Valiler ve kaymakamlar bunun için seferber oluyor. Seçim günü de geldiğimizde YSK Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi isteği varsa ona uygun sandığı seçimi biçimlendiriyor. Cumhurbaşkanlığında mühürsüz oyların geçerli sayılması tam da böyle bir uygulamaydı. Bugün de aynısı oldu. Yani bu ülkede artık seçimlerin özgür yapıldığını söylemek çok güç. Çünkü başta TRT olmak üzere yayın kuruluşlarının hemen hemen hepsi, bazıları istisna, hemen hemen hepsi sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun adaylarına izin veriyor. Onların konuşmasına izin veriyor. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları arasından birisini seçiyormuşuz gibi bir ruh hali var. Buna karşılık Bazı partiler hiç yok. İyi Parti hiç yok artık. HDP hiç yok artık. Sanki bu partiler yok. Kaldı ki bunlardan mesela HDP'nin adayı olmak risk. Yani eğer bir yerde HDP'nin adayı olmayı kabul ediyorsan tutuklanmayı da kabul ediyorsun gibi bir anlama geliyor artık. Bu peşinen böyle. Bu vakayla gözüyle görmek zorundayız.
Ya CHP'nin, aday oluyorsun kazanıyorsun
CHP'nin,
atamıyor yani.
CHP'nin adayıysan eğer seçim dönemi boyunca PKK'lı olmakla suçlanıyorsun. Seçim döneminde ve seçim sonrasında dövülebilirsin. Ama aynı zamanda koltuğundan da edilebilirsin. Mansur Yavaş'ın geçecek ilerleyen günlerde herhangi bir İçişleri Bakanlığı kararıyla, kararnamesiyle görevden alınmayacağını güvencesi ne artık?
Bence
Melik Gökçe'yi alan Mansur Yavaş oturtur mu?
Hiç
bir güvencesi yok. Bu ülkede artık seçilmişlerin ve seçilme hürriyetinin güvencesi, anayasal güvencesi, hukusal güvencesi yok.
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önlemek için bulunan formüllerden bir tanesi meclisteki karar sayısını 367. değiştirmekti. 367'ye çıkarmaktı. Daha önce olmamış bir şey. Yani teamülde olmamış ama metnin yazımındaki boşluktan yararlanılarak üretilen bir formüldü. 367 kararı Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Oradan karara dönüştü. Bunun adına skandal ya da 367 garabeti dendi. Bu bizim demokrasi tarihimize ve literatürümüze öyle geçti, siyaset literatürüne. Yani buna da 7'ye 4 garabeti mi denir? Ondan sonra İstanbul garabeti, İstanbul şey skandalı mı denir bilmiyorum ama ben bunun geriye dönüp bakıldığında yarın öbür gün bu böyle değerlendirileceğini ve literatüre böyle geçeceğini düşünüyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi ikincisi, İsmail dedi ki ya 7'ye 4 olması hukuki değil siyasi olduğunu gösterir dedi. Bence oy birliği de olsa 11'e 0'la da bu karar alınmış olsaydı, kararda Taha Akyol'un önceki yazısında çok sıkı bir cümle vardı. Hukuk sayıyla değil tartıyla.
Evet, şimdi bugün Taha Akyol'un yazısı o açıdan çok
evet önemli. Yani hukuk bu adetle sayıyla işte yani şu 11'i de 11'i bile açık bir şeye, duruma karşı oy kullanmış olsa ya tartışma götürmez bir duruma, bu onun ne kadar güçlü bir hukuki meslek dayanak taşıdığını göstermez o kararın. Yani başka türlü bir şey ararsın onun içerisinde. Dolayısıyla burada 7'ye 4 oy birliğiyle bu kararın alınmış olması kararın hukuki mi siyasi mi tartışmasında bana sorarsan bir kıymet taşımıyor. Bu kararı tartıya çıkarmak lazım. Bu kararı ve bu kararın dayandığı iddia, argüman ve delilleri birbirini tartabiliyor mu? Bunlar tartamıyor mu? Yoksa hani 3 bavul, o zaman şöyle de bakabiliriz. 3 bavul dolusu delil götürüldü ya. Adet değilse 3 bavul da yani daha bu kararın çıkması lazımdı zaten. Yani eğer adet değilse. Ama onların içeriğinde ne var? Ya bir ağırlığı ve ciddiyeti var mı yok mu? İddiaların gerçekliği, ağırlığı, ciddiyeti var mı yok mu ona bakılır. Ağırlık taşımayan 7'ye 4 değil dediğim gibi oy birliğiyle de alınmış olsaydı ağırlık açısından sorunlu. Ağırlık, inandırıcılık, gerçekçilik açısından sorunlu bir karardır. Korkarım ki dediğim gibi yarın öbür gün başka türlü değerlendirilecek bir garabet ve skandal, hukuk skandalı olarak o kategoride tasnif edilecek bir şeye benziyor. Çünkü şu ana kadar gerçekten ikna edici, inandırıcı,
hiçbir ortaya şey
somut bir şey.
Sen şimdi bana
mantık süzgecini geçmiyor. Yani, yani bırak delili, hani mantık süzgeci, mantıken hayatın doğal akışına uygun bir şey söyle, canımı ye yani,
sen,
tamam mı?
Sen diyorsun ya bazen bana safça bakıyorsun diye, birkaç konuda böyle bir değerlendirmen oldu, ben de sonra sana katıldım. Bu meseleye de ben çok safça yaklaşıyordum aslında. En başından beri birçok insanın adı sana da öyle oluyordur. Senin de her gördüğü yerde herkes aynı şeyi soruyordur. İlk başından beri söylediğim, arkadaş burada bu iş olmaz. Yani göz göre göre böyle bir şey yapılamaz. Seçimler iptal olmaz. Gider tamam, itirazlar şunlar bunlar, bir yerde haklı olana hakkı teslim edilir. Diyor idim.
İkiye bir sadece sen demiyor idin, öbür arkadaş da öyle diyor
ben
idi.
Ben de diyordum.
Ben ikiye bir burada azınlıktım.
Ben de evet, diyordum.
Azınlıktın sen.
Ben mesela 15 dakika önce de diyordum yani.
Haklı çıkmamayı en ve başından, size karşı tabii, kaybetmeyi çok isterdim.
En başından beri, en başında senin de hani tereddütlerin vardı o süreci ilişkin
ama ağır ihtimal hep
nokta,
buydu.
Evet, ağır ihtimal hep buydu. Ama ben gerçekten ihtimal vermiyordum buna. Yani böyle bir şey yapılamaz.
Bu kadar da olmaz diyor.
Yapmamak lazım. Yani bunu Türkiye'ye yapmamak lazım. Seçimlerin tamamını sorgulatmamak lazım. Bunun getirebileceği olumsuzluklardan gerçekten endişeliydim. Çok üzüldüm yani şu kararla.
Benim sadece
çok şey, meslek hayatım azdır yani.
Benim,
bu kadar benim üzerim.
Benim karar. Aynı zamanda yani zaten çok yani imanım telle tutuyordu da. hani hukuka olan inancım biraz olsun koruyordu kendisini. Gerçekten o inancımı da koruyamayacağım yani. Çok zorlanacağım. Çünkü yani bir kısmını paylaşmıştım seninle. Yani off the record olan bir hadiseyi seninle paylaşmıştım. Mesela ben Büyükçekmece hadisesinde hiçbir yolsuzluk olmadığına, hiçbir şüphe olmadığına inanıyorum. Yüksek Seçim Kurulu Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne bir telefon açsa bunu öğrenirdi oradaki yetkililerden.
İsmail bir ara konuştuğu bir kaynaktan buradan aktarımlar yapmıştı.
Zaten. Buradan evet, o kaynağın güvenilirliği konusunda.
Kişinin kim olduğunu söylemişti. Özelde söylediğim dediği de o. Biliyorum hakikaten de yani.
Evet. Yani çok birinci elden bir kaynaktan, Yüksek Seçim Kurulu'nun dinleyebileceği bir kaynaktan Büyükçekmece'de hiçbir şek şüphe olmadığını, şahip olmadığını biliyordum. İkinci itiraz Maltepe itirazı. Yani kamu görevlisi olmayan çalışanların, banka çalışanlarının iyi hesap yapıyorlar diye sandıklarda görev yapılmasının istisnası İstanbul değildi. Her yerde vardılar.
Ya Erzurum niye yok bu şey?
İşte her yerde içinde vardılar.
Trabzon niye evet yok? Samsun niye yok? Niye yani oralar daha iyi?
Sadece İş Bankası yok. Bütün bankalar var. Kaldı ki o banka görevlilerinin sadece kendileri görev yapmamış, parti temsilcileri de oralarda görev yapmış.
Liste var burada bak.
Evet, hepsi var burada.
Hepsi var.
Şimdi dolayısıyla bunların görev yaptığı yerlerde çıkan, açılan sandıklarda da AKP birinci çıkmış. Hiçbir şüphe yok, hiçbir şaibe yok. Ortada benim anladığım kadarıyla sürmekte olan siyasal bir etki baskı süreci var. Ve YSK, YSK'nın hakimleri bunun karşısında
dayanamadılar,
geri adım attılar ya da adım atmadılar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin arzu ettiği şekilde seçimleri yeniliyorlar.
Şu an aslında YSK'nın kendini feshetmesi gerekmiyor mu?
Gerekir çünkü yani.
Çünkü bu onun hatası.
Evet.
YSK'nın evet kontrolünde olan bir evet süreçte. Evet. YSK'nın
İl seçim
kendi
kurulları yaptı bunu.
Yani,
İl seçim kurulları seçim yaptı bu atamaları.
Yani eğer seçmen listeleri ya da sandık kurullarından kaynaklı.
Sandık kurulları bir, büyük ihtimalle.
Bir usulsüzlük, bir şaibe nedeniyle iddia iptal ediyorsan. Aynen öyle. Onun sorumlusu kim?
Sen istifa et bir kere kim? 11 kişi olarak orada.
İkisinin de seçmen listesinin de sandık kurulunun da sorumlusu YSK sensin zaten.
O zaman orada görev yapmaya nasıl devam edeceksin? Yani kendi sorumluluğunu kabul etmişsin.
Şimdi üstelik mühürsüz pusula, mühürsüz zarf pusula hikayesi vardı ya.
Evet.
YSK bir karar almıştı. Kanunun seçmen açık hükmüne rağmen. Geçerlidir demişti. Neydi gerekçesi hatırla?
Seçmen iradesi dedi.
Oradaki görevlilerin yaptıkları bir hatadan dolayı şeyin iradesi yoksa seçme hakkı engellenemez. Geçersiz sayılamaz. Tamam evet mı? Yani seçmenin kusuru değil kardeşim o. Ya oradaki görevlilerin kusuru, sandık kurulunun kusuru, seçmenin oyu niye iptal olsun bu yüzden dedi ve şeyi geçerli saydı.
Şimdi bir kusurası, şey söyleyeceğim size.
Şimdi peki burada YSK'nın hatasından dolayı sandık
kurulunun mağdur oluyor
hatasından dolayı. Evet.
Yemez. Hayır bir de
seçmen mağdur oluyor.
Kuşkusuz öyle.
Seçmenin oyunu niye iptal ediyorsun?
Bir kere hangi hata? Hangi yönde hata? Yani Yüksek Seçim Kurulu ne yapmış? Memurlarla dolduramadığı sandık kurullarına memur gibi görev yapmak üzere belediyelerden, PTT'den, vakıf üniversitelerinden, bankalardan memur gönderilmesi, çalışan gönderilmesini istemiş. Onlarla sandıklar oluşturmuş. Kaldı ki sadece bu kişilerden oluşmuyor ki sandıklar. Parti temsilcileriyle beraber
kendi
oluşmuş.
Parti
dolayısıyla o gün itiraz edilmemiş. Bunun varlığı biliniyor. Buradan çıkan sonuç, ilçedeki sonuç AKP'yi rahatsız etmiyor da büyükşehirdeki sonuca hile var diyor. Nasıl olabilir?
Murat Ağrel söyledi. Maltepe'de sandık kurulları oluşturulurken kontenjan dolmuyor. YSK'ya ilçe
seçim zaten öyle oluyor evet.
Yazı yazıyor diyor ki bak burada dolmadı diyor. Şuradan
çevre ilçelerden al diyor.
Alabilirsin
çevre
diyor.
Çevre ilçelerden al
diyor. Yine dolmuyor. Şuradan da alabilir miyim diyor. Oradan da alabilirsin tabii diyor. Tabii. Yine dolmuyor. Oradan da alabilir misin? E peki bu yazışmalar sonunda böyle bir karar verdiysen YSK olarak bunun kanunsuz olduğunu nasıl iddia edebilirsin
evet
ya?
Ve bu ilk kez bu seçime mahsus olmuyor
değil
ki.
Daha önce de oldu.
Geriye dönük olarak hepsine işletmen 20, lazım.
24 Haziran'da lazım da oldu. Cumhurbaşkanlığı referandumunda da oldu. Hepsinde oldu. Ya şimdi ilginç bir şey var. TRT muhabiri Ahmet Ciya Sancar cumartesi günü bir tweet atmıştı. Ben bunu görmüştüm. Ya ihtimal vermemiştim. Ama cumartesi günü 4 Mayıs'ta attığı tweette şöyle söylüyor. Size bir cumartesi son dakikası. YSK kararıyla 31 Mart 2009 İstanbul seçimleri iptal edildi.
Güzel. Ama tahmin de olabilir.
Tahmin de olabilir.
Cumartesi mi?
Evet, cumartesi günü.
Dalga geçiyor olabilir evet arkadaş, bilmiyorum ki.
Yok, hayır dalga geçmiyor. Yani dalga geçmiyor.
Yani tahmin olabilir. Hani ön almak gibi. Ben öyle tahmin ettim, olmadı diye. Ondan sonrasında şey yapabilir.
Evet ama bu gurur duyulacak bir isabetli tahmin çok... değil. Yani ben de tutturdum ama hiç bununla gurur duyamayacağım. Yüzümü kara çıkarsaydı keşke YSK. Yani beni utandırsaydı. Şimdi yüzüme evet, burada, takip tutturamadı
burada dedirseydi. Bir arkadaş...
Sen niye o tahminde bulundun peki? Onu da izleyici merak edecek doğal
olarak. Abi şöyle Ankara güç dengeleri. Güç dengeleri.
Değil mi? Bunu da merak
ediyorum. Şöyle olasılık hesabı yaptım. Olasılığa vurursak dedim.
Ankara'yı verdiler İstanbul alırlar mı dedin?
Hayır şöyle Ankara'yı verirler İstanbul alırlar değil. Kim... uğraşıyor iptal için. Uğraşanın etki gücü nüfuzu nedir? Buna baktığımızda ben üst irade demiştim hatta size. Ankara'da üst irade. AK Parti'nin üst iradesi. Bu konuda çok kararlı. Ciddi uğraşıyorlar. Şimdi bunu kimileri şöyle yorumluyordu. AK Parti'nin YSK ile ilgili yürüttüğü süreci. Ya kendi tabanına biz aslında kaybetmedik. Burası şaibe var. İşte hileyle aldılar. Onlar hileyle aldı. Biz kaybetmedik. Duygusu vermek ve...
Seçim 23 Haziran'da yapılıyor.
23 Haziran'da evet.
Seçim 23 Haziran'da. Ekrem,
yani bir yıl sonra bir daha.
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin muhalefetin başarısına gölge düşürmek, şaibe düşürmek için AK Parti bunu ısrarla yürütüyor diyen de ciddi bir kesim vardı. Yani bunu hatta AK Parti'ye müzahir, AK Parti taraftarı... kamuoyundan kişiler bunlar. Onlar bile inanmıyordu. Hayır yani gerçekten iptal ettirmeye çalışmıyordur AK Parti. Çünkü yani bu delilik bu hani çılgınca. Böyle bir çılgınlık değildir. Onun bir de çok maliyetleri var. Sadece demokrasiye maliyeti yok. Sadece oyu iptal edilen, hakkının yendiğini, gasp edildiğini düşünecek olan seçmenin aidiyet bağlarını zayıflatmasına etkisi yok. Tek maliyeti o da değil. Zaten bunlar beka sorunu doğuracak ağırlıkta maliyetler.
Evet.
Ekonomide de beka sorunu yaratacak bir maliyete dönüşebilir bu. Çünkü
her an dönüşebilir
çünkü,
bu arada. Her
çünkü dönüşebilir. Türkiye'de hukuk ve demokrasi standartlarının Avrupa Konseyi'nin biliyorsun açıklaması vardı, mektubu vardı Avrupa Konseyi evet. Genel Sekreterinin. Türkiye'de hukuk ve demokrasi standartlarının geçerli olmadı. Hukuk standartlarının düştüğü, gerilediği şeklinde bir algıya yol açar diye uyarmıştı. Bu şu demek... Türkiye Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında sınıf düşebilir, küme düşebilir.
Ya seçimi doğru yani, yapamıyorsan,
küme doğru düşer. Yapamıyorsan bu güvenliği... yani, o bir beceriksizlik konusu değil bu arada.
Yani, seçim bu bir beceriksizlik
konusu değil. İstanbul'da seçimlerin sonucu AKP tarafından, MHP tarafından kabul edilmediği için sonuçlar onlar tarafından beğenilmediği için tekrar seçime gidiyoruz biz. Yani, başka hiçbir açıklaması yok bunun. İkincisi
yani zaten insanlar şunu soruyorlar. Avrupa Konseyi'nin gözetim altındaki üyelerindeniz.
İnsanlar şunu soruyorlar. Bir daha CHP kazanırsa bir daha mı iptal edilecek? İmamoğlu tekrar kazanırsa bu kez neyle karşı karşıya kalacak?
Şimdi orada tabii bu soruya gelmeden önce bir
seçime gidilecek mi? Ney?
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl karar verecek?
Nasıl karar verecek?
Seçime girecek
şu
mi?
Şu an yurttaşların bir kısmı bölünmüş durumdalar. Bir kısmı hiddetle boykot edilsin diyor. Çünkü biz hile yapmadık. Haklılar. Biz çalmadık diyorlar. Haklılar. Bizim tercihimiz sandığa yansıdı. Fakat yansıyan tercihimiz AKP tarafından beğenilmediği için, milli iradeden sayılmadığı için hukuk zorlanarak seçime gidiliyor. Ben şimdi o seçime de gidersem benim tercihimde sanki bir şaibe varmış gibi düşüneceğim diye düşünüyor. Dolayısıyla kendi tercihime şaibe düşürmemek için onun yapacağı seçimi onu orada yalnız bırakarak boykot edeceğim diyor. Bir kısmı da diyor ki hayır. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandıkta yenilebileceğini gösterdik. Şimdi hakkımız gasp ediliyor ama bunu bir kez daha göstereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir kez daha sandıkta yeneceğiz diyor. Şimdi kaynar bir kazan var. Ya sadece muhalefetteki demokrasiye inanç bu kadar sarsılmışken bu ülkeyi bir ay daha seçimle kaynatmak, seçimde tutmak mümkün değil.
Bir ay mı?
İki ay.
İki ay özür dilerim. Ayrıca yani çok
bir
özür
faktör daha var. Yok, devam etsen bir faktör daha var CHP'nin hesaba katması gereken. Sayın Bahçeli bu sefer İstanbul'a mitili dağıtacak.
Mitili atacağım dedi.
Yani şimdi onu da hesaba katması gerekiyor.
Her ülkücü gidip konuşacağım oy versin diye. Fakat sonuç olarak bu ülke sadece Devlet Bahçeli ve onun mitilinden oluşmuyor. Ya da Erdoğan ve ona oy verenlerden oluşmuyor. Bu ülkenin artık %51-52'si onlara oy vermeyenlerden oluşuyor. Dolayısıyla onların demokrasiye inancının sarsıldığı biz oy verirsek... onlar iktidara oyla gelirler ama oyla gitmezler. Biz oy verdiğimizde bu milli irade sayılmaz, sandık darbesi denir diye bir kere bu inanca sürüklenirlerse ki sürüklendiler. Onlardan mühim bir kısmı böyle düşünüyor. Bu ülkeyi ekonomik, sosyolojik ve politik olarak idare etmek çok zor. Çünkü arkadaşlar muhalefetin son seçimde aldığı yerler Türkiye'nin sakın yanlış anlaşılmasın. Yani en çok ekonomik üretiminin yapıldığı, en yoğun tarımsal alanın olduğu,
üreten,
en çok vergi üreten, en çok çalışan, çok bir nitelikli, tabii, yani nitelikli bir nüfusun yaşadığı, eğitimli nüfusun yaşadığı, en çok üniversitenin olduğu alanlar buralar. Buradaki bu insanlar dünyayla bağlı ve dünyaya açık insanlar. Dolayısıyla oluşan hayal kırıklığı bir seçime dahil değil, demokrasiye dahil bir hayal kırıklığı.
Çok
oluşan
hayal kırıklığı için.
Bir mahkeme kararı değil, YSK'ya dahil bir hayal kırıklığı. Yani şimdi Yüksek Cumhuriyet Halk Partisi hangi kararı verse güç?
Tabii, zaten çok
hangi kararı verse güç?
İbrahim Uslu'yla konuşurken o da söyledi, AK Parti daha rahat ama CHP için çok zor. Girse de çok eleştirilecek, girmese de dedi. Girmesinin siyasi sonuçları farklı olacak, girmemesinin siyasi sonuçları. Türkiye açısından da öyle. Yani boykot etmek, sadece İstanbul seçimlerini boykot etmek midir? Başka bir şey, çünkü meclisten çekilmek de konuşuluyordu bu seçimlerle ilgili tartışmalar sırasında. Diğer belediye başkanlarının görevlerini bırakmaları da konuşuluyordu. Yani kapsam bu kadar mı olur? CHP'de de olağanüstü MYK var şu anda.
Öyle mi?
Evet, Kılıçdaroğlu çağırmış yardımcılarını. Ama bu tabii MYK'da alınacak bir karar değil. Parti meclisini toplayacaklardır. Ona kadar bir politika oluşacaktır. Sonrasında parti meclisinde bunu tartışacaklar.
Yani serin kanlı bir karar vermeleri gerekiyor tabii. Ben şu ya da bu karar verilsin, evet, diyemem bir gazeteci olarak. Ama yani hakikaten kritik bir karar verecekler. Çünkü verecekleri karar şey yönünde olursa, yani boykot yönünde olsa, Türkiye'yi çok başka bir siyasal süreç bekliyor. Yani öyle karar verirlerse eğer, ekonomik olarak Türkiye bunu taşıyabilir mi?
Onu da söyleyelim.
İYİ Parti'yle beraber verecek. Onlar bu karar verirse Saadet ve HDP de aday göstermezler.
HDP, ama HDP'nin aday gösterme şansı yok zaten.
Arkadaşlar, evet, bugünkü durumdan sonra HDP'nin tavrını tekrar konuşmak gerekebilir. Yani Öcalan'ın bugün açıklanan mektubundan sonra, kamuoyuna, evet, açıklamasından, evet, sonra. Çünkü orada...
Sence HDP tavır değiştirir
şöyle,
mi?
Ben ortada görüyorum. Şu, yani yeni bir dönem başladı. HDP ile iktidar ilişkileri açısından yeni bir sayfa açıldı. Nereden çıkarıyorum bunu? Şimdi sen anlatırken haberi dedin ki işte açlık...
Dur, bir şey soracağım. Öcalan'ın mektubunun açıklamasıyla YSK kararının açıklamasının aynı güne gelmesi sadece bir tesadüf müdür?
Yani 2 Mayıs'ta görüşülmüştü. Evet. Bugün ayın kaçı?
Bugün ayın 6'sı.
Cuma günü gelmiş.
Vallahi, evet, bir şey söyleyeceğim. Zamanlama manidar denecekse herhangi bir şeye, buna diyebilirsin.
Yani, evet, yani, zamanlama yani, manidar.
Yani, bunu hiç paranoyakçı olmaz yani. Buna diyebilirsin. Ona cevaz var yani. Çünkü bunun dün de olabilirdi. Bugün de, cuma günü de olabilirdi. Yarın da olabilirdi. Tamam mı? Yani
geçici bir işbirliği mi olacak diyorsun sen? HDP'den
şuna geliyorum. Şuna, ha, oraya gelelim.
İstanbul
şimdi,
seçimlerine özel.
Sen... Ölüm oruçları dolayısıyla Öcalan devreye sokuldu. Cezaevlerindeki Öcalan'ın tecridine tepki olarak tutulan ölüm oruçlarını sonlandırması istendi Öcalan'dan. O amaçla bu yapıldı ve o da bir açıklama yayınladı diye takdim ettin meseleyi. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Metni alıp okuduğunda şunu görüyorsun. Ölüm oruçlarıyla başlamıyor. Metnin merkezinde, ağırlık merkezinde şey yok. Hatta bir orantıya vuracak olursan sıklet merkezi asla ölüm oruçları değil. Doğru. O tali ikinci planda, daha sonra ona geliyor. Var bu vesileyle.
Suriye.
Bu vesileyle üç cümle de onun için kuruyor. Bu vesileyle işte gerek yok, sağlığınız daha önemli falan diyor. Asıl mesele Suriye. Diyor ki Suriye'de diyor silahlı değil demokratik müzakereye dayalı barışçıl yöntemleri deneyin. Türkiye'nin duyarlılıklarını gözetin diyor, hassasiyetlerini gözetin diyor ve soft power'la, bunu silahlı güçle değil, yumuşak güç imkanlarını, unsurlarını kullanarak bu süreci yönetin.
Ve Suriye'nin toprak diyor, bütünlüğü içinde.
Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde, orada anayasa şeye de yer ayırıyor. Bir muhtariyet, bir özellik göndermesi de var iması, ama Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde kalarak. Dolayısıyla Esad'la da Türkiye ile de uzlaşmaya, zaten uzlaşma lafını da demokratik uzlaşma diye tavsiye ediyor.
Ona uzlaşmaya, ayrı durun diyor.
Uzlaşma doğrultusunda çalışmalarını istiyor. Ve şey diyor, Türkiye'yi de dolayısıyla Esad'ın toprak bütünlüğü duyarlılıklarını da gözetmelerini istemiş oluyor. Şimdi buna eş zamanlı olarak buna eşlik eden neler var? James Jeffrey'nin dolaylı arabuluculuk veya da aracılık girişimi var. O laf getirip götürüyor, işte mesaj getirip
Mekik
götürüyor.
Mekik dediğimiz o diplomasiyi yapıyordu.
Amerikan Savunma Bakanlığı yardımcısı, Savunma Bakanı yardımcısı Summers'ın yaptığı açıklama var. Türkiye doğrudan SDG ile doğrudan meşru birçok konuda müzakere yürütüyor, görüşüyor demişti. Şimdi Öcalan'ın mektubu geldi. Çalışmayan Koster, arızalı bozuk Koster çalışmaya gitti, başladı. Geldi. Gitti geldi, hava düzeldi ve bugüne mektup yetişti.
Yetiştirdiler.
Şimdi bütün bunları, birçok alamet belirdi. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda HDP'nin tavrında bir değişiklik beklemeye de yer olduğunu söylüyorum. Şimdilik sadece burada
İhtiyat
kalabiliyor.
Payı
görmem
şimdi,
lazım. Şimdilik burada
şunu
kalıyor.
Şunu da herhalde hatırlatmak
şimdi
lazım.
Şimdi HDP seçmenlerine de şey yapmamak gerekir. Yani çünkü orada itiraz eden HDP seçmenlerini de görüyorum. Bizim tavrımız aynı diye itiraz eden. Yani bağlayıcı bir şey de söylüyor değiliz herhalde.
Şunu hatırlatmak lazım.
Öcalan'ın etki edebildiği aktörlere mesajı üzerinden bir değerlendirme yapıyorum. Hiçbir seçmenin, HDP'li seçmenin de dahil olmak üzere özgür bağımsız iradesiyle ilgili bağlayıcı bir değerlendirme. Zaten ne haddim ne yani şey. Bunu analiz yapıyorum burada. Öcalan'ın etki edebildiği aktörler üzerinde eğer hala etkisi varsa buradan ne çıkar? Onlar buradan ne çıkarırlar?
Şunu da unutmayalım değil mi? Bu tip mektupları getirip götürenler ya da bu sisteme 2013'te çözüm sürecinde dahil olanlar, katkı sağlayanlar birçoğu cezaevinde.
Cezaevinde. Sırrı Süreyya Önder.
Selahattin Demirtaş.
Ya Sırrı Süreyya Önder 2013 Nevruz'unda burada Kazlıçeşme'de yaptığı konuşmadan dolayı mahkum oldu.
Onun o konuşmadaki iki yanlış yüzünden.
Onun cezasını yatıyor. Yanlış dediğin şu ama o konuşmayı yaptığının ertesi günü Sabah, Yeni Şafak, Star bütün iktidar taraftarı gazetelerde kardeşlik mesajları verdi. Tabii. Kardeş barış ve kardeşlik mesajları diye haber oldu konuşma.
Maddi yanlış var. Deşifresinde konuşmasının.
Tabii çarpıtıyorlar.
Ve öyle mi diyorlar cezayı yoksa onu dediğin
sonra. HDP'yi HDG mesela. HDG böyle diyor bir şey. Falan, ya diyor ki ben diyor HDG'ye değil HDP'ye söyledim diyor tamam mı? Ama yok HDG PKK'nın silahlı koluna söyledin diye oradan gidiyor. Düzelttiremiyor.
Ben hatırlarsanız bu seçim. Yani, önce bir tweet gelmişti ben görmüştüm orada yazılanı. Hani seçimler galiba iptal edildi dediğim aşamada ben aslında başka bir konuyu anlatıyordum.
Evet. Bu konuyu konuşuyordum.
İkinci madde ölüm oruçlarıydı. Üçüncü maddesi var bunun. Bugün tweet atmıştım çünkü oraya gelecektim. Ben bu metnin üçüncü ve son paragrafında aslında bir çözüm sürecine AKP'ye çağrı okuyor.
O zaten başından sonuna
var. En sonundaki vurgu çok önemli. Metni verir misin bana?
Ya ilk bir kere ben sana şuradan metinde, açayım ama.
Metinde şöyle söylüyor.
Demokratik uzlaşıya çağırarak başlıyor bir
tabii,
kere.
Tamam yani başından sonra yani şey o anlamda
diyor ki 2013 Nevruz'undaki çizgimizdeyiz diyor. Bu çok önemli bir vurgu. Çünkü 2013 Nevruz'u neydi? Hatırlarsan Öcalan'ın mektubunun Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından Diyarbakır okunması. Meydanı'nda şurada Türkçe ve Kürtçe okunmasıydı. Bak diyor ki burada, bizlerin İmralı'daki duruşu 2013 Nevruz bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirilerek ve netleştirilerek sürdürme kararlılığıdır. 2013 Nevruz'u yani işte Mart 2013'ten Mart 2013 günü Sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan Türkçe Kürtçe o metni okudular. Bir sene sonra bu kez Nisan Mart 2014'te hatırlayın, özür dilerim 2014'te de değil 15'te hatırlayın Dolmabahçe'de bu kez Demirtaş Öcalan'ın öbür bildirisi okundu.
Evet.
Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın itirazıyla süreç değişti. Bugün itibariyle şunu anlıyoruz, Öcalan'ın bu metniyle, bu vurgusuyla çözüm sürecinin tekrar canlandırılması arzusu belirtiliyor. Bu olmasa bile benim kanaatim bu olmasa bile devletle Öcalan arasında bir görüşme zemininin tekrar başladığını düşünüyorum ben.
Bu yani şu açıklama bana
tekrar
da onu gösteriyor.
Tekrar başladı. Avukatlar
ama,
önümüzdeki hafta gidecek mi göreceğiz.
Ailesinin görüşmesini iptal edilmiş bir kere avukatlar evet. Onu söylemiş. O enteresan.
Ama Öcalan'la
kimlerle kol kola kimlerle beraber kadrosu değişebilir. Yani o kortej değişebilir, yürüyüş kortejleri değişebilir. İki kortej
var ya. Ama şu anda oraya gidip gelecek insan bulmakta da güçlük çekmezler mi? Hepsi cezaevinde ya.
Şimdi zaten Öcalan eğer yani Nevruz 2013 Nevruz pozisyonunu koruyoruz diyorsa Nevruz mesajını taşıyan çıkıp okuyan içeride zaten.
İçeride.
Yani onu belki korumak için orada tutuyor olabilirler.
O da mümkün. Tabii
yani
bu kadar
2013 Nevruz'u buzdolabına kaldırdık. Onu da orada koruma altına alalım. Şimdi, bir şey gelmesin. Ona yani kılına alel gelmesin
bu
diye.
Bu ifade çok açık ki Öcalan'ın altında imzası olduğuna göre Öcalan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyor ki ben durduğum yerdeyim. Yani bir olanlar oldu. Arada bakın düşünün ya ülkeyi 2015 yazında bu örgüt kana boğdu. Hendekler, çatışmalar filan. Bütün bunlar bir kenara diyor. Bunları bir kenara koyduk. 2013'e geri dönelim dönüyor. Şimdi peki kimle dönecek? Kimle dönecek? 2013'te kimle, hangi siyasiyle, hangi kudretle dönecek?
Şimdi biz tabii karşı taraftan bir uzlaşma sonucunda bu açıklamanın kamuoyuna duyurulduğu öngörüsüyle veya kabulüyle mi yapıyoruz bu konuşmayı?
Hayır, hayır, hayır. Ben diyorum onun kimle açısından. Görüşürüz? Ben Öcalan'ın yazdığı açıdan diyorum bunu.
Yine, bir muhatabı yine var demiyorum. HDP'ye dönecek yine
ya,
yani.
Hayır. 2013 yazında HDP zaten Öcalan adına masadaydı da karşısında hangi kudret vardı?
Anlayamadım tam soruyu. İşte
diyorum ki
biraz da geç
2013
ya.
Nevruz'unda
kafamda vurdu tabii
Ramazan günü oruç evet, Ramazan günü.
2013 yani. Nevruz'unda HDP Öcalan'ın geliştirdiği o çözüm konseptinde bize muhatabı
tutuyor. Affedersin İsmail. Bize oruç, ne kardeşim?
Oruç vurdu diyorsun.
Niye söylüyorsun? Tamam da bize ne ya?
Oruç vurdu diyorsun. Oruç gibi şey yapayım.
Sen öyle ne kadar tutmuyor musun ya?
Kandırmayayım dedim insanları. Efendim?
Sen öyle ne kadar şimdi 2013 Nevruz'unda Öcalan'ın çözüm konseptini biçimlendirdiğinde karşısındaki muhatap Cumhurbaşkanı'nın yetkilendirdiği MİT görevlileriydi. Yani dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiydi. Dolayısıyla Öcalan Türkiye değişir, siyaset değişir, bir başka muhatap gelir öngörüsünde bulunmuyor. Yani Türkiye'de siyasetin değişebileceğini, başka siyasi CHP'nin başkalarının olabileceğini tasavvur etmiyor. Diyor ki 2013'e gidelim. 2013'teki muhatabını karşısında halen görmek istiyor bence. Yani bu iş çözülürse konuşma... halen Adalet ve Kalkınma Partisi çözülür inancında.
Öcalan tekrar aktör olarak sahneye çıkarıldı. Yani kendi çıkmadı çünkü zaten yani şey cezaevinde olduğu için koşulları itibariyle fiziki koşulları müsaittir kendi istediği zaman çıkıp inmeye. Onu çıkarıldı.
Yani burada İstanbul'a şeyde çağrılmış Ankara'ya.
Kim? İmamoğlu.
İmamoğlu da Ankara'ya çağrılmış.
Şimdi İmamoğlu'nun mazbatası geri alınıyor. Yerine İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısı vekalet edecekmiş. Binali Yıldırım olmamış bu sefer.
Binali Yıldırım da belki vali yardımcı yerine atanır, belli mi olur?
Evet. Yine Yıldırım yani aday olacak tekrar.
Tebessümle konuşuyoruz da yapacak başka bir şey yok.
Bunlar, İYİ Parti ile ilgili bir açıklama var. Orada ne deniyor?
CHP tüm milletvekili ve parti meclisini çağırmış Ankara'ya.
Tüm milletvekillerinin
parti meclisini. O zaman
çok büyük bir karar alınacak. Yani ben tekrar vurgulayayım. CHP'nin boykot kararı alması, alabilirler bu kararı bu arada.
Alabilirler.
Alması halinde Türkiye'nin siyasal geleceği çok parlak görünmüyor benim açımdan.
Niye aldın da denilemez bence CHP'ye böyle bir karar.
Aldın denilemez. Boykot kararı. Aksine diğerini izah etmesi de güç.
Diğerini seçmenin
hile mi yaptın da şimdi geri dönüyorsun denilecek.
Yani 3000 oyla AK Parti kazansaydı bugün hangi noktada olurduk? 13000 oyla 300 CHP,
yeterdi. 300 yeterdi.
30 yeterdi. 30 yeterdi. 30 yeterdi.
Bir oyla alan kazanır dedi.
3000'le kazandım dedi zaten Binali Yıldırım. Evet. Değil mi? 3740'la.
3000 öyle bir şey. 3000.
Kazandım dedi.
Evet evet 3700 2700.
Kazanmaya 3700. Mani bir rakam değil o yani.
Cumhurbaşkanı %1'in altındakiler zaten yenileniyor. Bütün dünyada böyle bir şey İstanbul'da.
Var mı öyle yenilenen hakikaten?
Ben hiç görmedim.
Ya bir gene şey yanıltıyorlar. Yanlış bilgi aktarıyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yanıltıyorlar. Son dünyada böyle oluyor
değil
diye.
Değil mi yani? Çok çarpıcı değil mi? Bence %1'li olanlar yenileniyor diyor.
Nasıl olur böyle şey? O zaman %1 farkla seçim alınamıyorsa.
O zaman seçim farkını koyalım değil mi? %5'in altında olduğu mu yenilenir?
%5'in altında düşerse sayılmaz.
İzniniz olursa bir şey okuyacağım. Bugün Öcalan'ın görüşmesi 2 Mayıs'ta 30 Nisan'da bir açıklama oldu. PKK'nın Kandil'deki liderlerinden Duran Kalkan, örgütün Avrupa'da yayın yapan gazetesi Özgür Politika'da yayınlanan Demeci ya da röportajında şöyle söylüyor. Yani tam ifadeleri alıntamayayım, yanlış bir davaya konu olmasın. Örgütünün bundan sonra daha aktif olacağını belirtiyor. Sadece daha da askere karşı olmayacak diyor. Bütün faşist katillerden kim olursa olsun, polislerden, ajanlardan hesap sorulacak. Demek ki artık hesap sorma devri geldi. Biz öyle diyoruz. Böyle olmasını istemedik. Fakat bize dayatıyorlar. O halde istediğinin karşılığını bulacaklar. Yaptıklarının hesabını verecekler. Hepsi burunlarından getirilecek. Yani her an gürzümüz enselerinde patlayabilir.
Görmüyor musun? Seçimler oldu bitti. Görmediğimiz şeyleri tekrar görmeye başladık.
Dört tane, asker şehit oldu karakol baskınında. İki tane asker Şırnak'ta şehit oldu. Arada nedense bir sessizlikle geçiştirildi. Hiç anlayamadım.
Bunlar da seçimin iptalini bekliyordu sanki. Bak, bu caniler de.
Cudi Dağı'nın dönüşünde, son bir haftada oluyor bunlar. Cudi Dağı'nın dönüşünde okul servisinin geçtiği yerde el yapımı patlayıcı patladı. 23 yaşındaki sürücü ile 13 yaşındaki kardeşi diğer hayatını kaybetti. Giderken de patlayabilmiş, okul çocuklarını bırakmaya gidiyorlarmış. Şimdi bunları da ekliyoruz.
Belli ki sansasyonel bir şey amaçlanıyordu. Öyle benim bir şey olduğunu düşünceye Türkiye'de yer yerinden oynardı.
Şimdi
yani.
Ya o zaman
büyük kalleştik
ya bu,
yani.
Bütün bunları ard arda okuduğumuzda bu açıklama, bu ard arda eylemler, 2 Mayıs'ta Öcalan'ın avukatla görüşmeye gitmesi, Ardından bu yani bu gelişmeler...
Terörün tekrar aktive olması falan yani...
Yani biraz 7 Haziran 1 Kasım gibi değil. 7 Haziran 1 Kasım gibi bir görüntü evvel.
Yani 7 bir acaba bir ya yani. Yani bir ucu açık cümlede kurmak istemiyorum ama 7 Haziran'dan sonra da ben Duran Kalkan'ı şöyle hatırlıyorum. 2 hafta sonra emanet oy yok demişti.
Evet. Selahattin Demirtaş'a çok
açıklama
ciddi
yapmıştı. Yani seçimden 2 hafta sonra insan ortaya ben koyarım. Duran Kalkan galiba ömründe hiç oy vermiş bile değildir. Yani
belki gençken vermiş.
İkincisi şunu demişti, HDP başarısız. Ben o zaman demiştim ki HDP neye göre başarısız? Neye göre? %6 en son oy almış, %13 alıyor. Neye göre başarısız diye düşünüyordum. HDP örgütün kaldığı kararlara uymadığı için başarısızmış. Ve onun ardından sözde bu başarının üzerine hendekler açarak o süreci başlatmıştı. Dolayısıyla bu bana da o çağrışımı yaptı.
Şimdi bu akşam biz daha fazlasını göremeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi toplanacak belli. Evet. En zor karar onlara ait. İktidar Partisi'nin sözcülerinden bir takım açıklamalar duyabiliriz. Ama sonuç itibariyle önümüzdeki dönemde merak ettiğimiz öncelikli konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılıp katılmayacağıdır. Katılacaksa nasıl bir tepki gösterecek, katılmayacaksa nasıl bir yol izleyecek bunları göreceğiz. AK Parti'de Binali Yıldırım seçimlere katılacak mı katılmayacak mı? Yani aday
ama
olacak
Süleyman
mı olmayacak
Söylü
mı?
Gazetecilere Silopi'de böyle söyledi.
Nasıl söyledi?
Bu adayımız Binali Yıldırım dedi.
O söyleyebilirdi. Başkası da söyledi. İstifa başkası etmediği değil, sürece. Bir kişi daha söyledi. Gene bir AK Partili şimdi hatırlamadım.
İşte şey ama sık sık televizyona çıkan
kendisi
Ali
söylemedi
Ali
ama.
Yavuz Ali
söylemedi.
Yavuz
kendisi söylemedi. Ali Yıldırım. Yıldırım kendisi
söylemedi. Yıldırım kendisi henüz pozisyonunu deklare
etmedi. Evet. Evet.
Ama şeyde Ali İhsan Yavuz da istifa etmediği sürece adayımızdır dedi. Zaten otomatik.
Zaten çekilmesi lazım.
Ben
yani
yasalara baktım. Adayın çekilmesi önünde ya da aynı adayla girmek önünde bir yasal düzenleme
ama çekilmezse
çekilebilir.
Çekilebilir. Kendisi çekilebilir.
Kendisi de başkasına da aday gösterilebilir yani. Onun önünde evet. Bir şey yok. Hukuk engel yok.
Bir de diyor ki arkadaşlarımız çok haklı bir soru. Bir ayda hangi sandık kurullarıyla seçime gideceğiz? Yani bu sandık kurulları teşkilat var burada. Üç kağıt var. Şu var bu var. Hepsi değişecek mi?
Seçmen listeleri ve sandık kurulları yenilenecek.
Bence seçmenler.
Siz oradan anlayacağınızı.
Ben seçmenleri değiştirmesi taraftarıyım.
Evet, bence değişecek zaten.
Soyadından listeleri... Soyadından tespit edilebiliyor değil mi seçmenler? İşte
bir Türkiye taramasıyla uygun soyadları buraya nakledilmek
ya
suretiyle.
Ya nakleden ya da buradakilerini
adeta
silersin.
Adeta transfer edilecek adeta ve sureti önemli kelime. Adeta transfer edercesine.
Valla üzücü bir geç.
Ya bir şey
tarihe
söyleyeceğim.
Geçti bugün. Evet, Türkiye evet. Tarihine ama çok böyle parlak bir şekilde geçmedi. Yani bunu söyleyerek veda
yani
edelim.
Asıl söylenmesi gereken lafları tabii yutkunarak
evet.
Konuşuyoruz. Burada memleketin genel gidişatı demokrasinin bir şekilde ayakta tutulması ve yaşatılması gibi riske edilemeyecek şeyler var Türkiye açısından. Ana Muhalefet Partisi de zaten onun o alacağı kararın sorumluluğunu taşıyacaktır yani o bilinçle.
Yani memleket açısından yani. Toplumsal barış açısından çok kritik karar verecekler. Gerçekten o kararı veren olmak istemezdim.
Evet.
Çok zor bir karar verecekler.
Zor bir karar.
Yani.
16 Nisan'daki seçim sonuçları üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere itiraz etmesi ama bunu kendisinin yapması ve taraftarlarını çok fazla sokağa çağırmaması üzerine de çok tepki olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Orada hile var dedi ama orada durdu. Şimdiki durum,
oradaki elindeki argüman zayıftı buraya
zayıftı,
göre.
Ama
10 milyon oy farkı vardı.
Şimdiki durum çok farklı.
Ama yani bir şey söyleyeyim. Eğer bir seçime gidilme kararı alırsa bu karşısında İmamoğlu'nun karşısında Binali Yıldırım olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan olacak.
Zaten öyleydi.
Hayır ama bu kez başka. Bu kez sadece Sayın Cumhurbaşkanı olacak yani. Ya,
bir öncekinde de öyleydi.
Ben şey söyleyeyim. Bir öncekinde. Bence hatta Cumhurbaşkanı'nın görünürlüğü düşebilir. Binali Yıldırım şunu atlıyorsunuz arkadaşlar. Binali Yıldırım en son demecinde de konuyla ilgili.
Hep aynısını söylüyor.
Yarış adaylar arasında geçmedi. Dolayısıyla bir aday kazandı öbürü kaybetti denilemez. Çünkü adaylar yarışmadı dedi. Evet. Yani ittifaklar arasında geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün ağalığıyla gövdesiyle meydandaydı.
Bu bir önceki seçim için söz konusu olabilir ama bak tartışmalı bir tartışmalı yapılan bir seçimde artık konuşulacak olanlar yol, su, elektrikte olmayacak.
Olamaz. Anladım. Şunu demek istiyorsun. Bu seçimin sonucu istediği gibi çıkmazsa iktidar İstanbul'dan fazlasını kaybeder
tabii,
bu sefer diyorsun.
Tabii.
Buna şüphe yok.
Evet, evet.
Buna şüphe yok. Evet. Fakat şöyle, eğer 7 Haziran 1 Kasım senaryosu tekrar oynatılacaksa, hani bir sürede alamet belirdi o
evet,
yönde.
Evet.
Tekrar o aktörler gene o günün aktörleri gene sahneye çıkmaya ve görünür olmaya başladılar. Dolayısıyla öyle düşünmek için nedenlerimiz var. O zaman şuna da bakalım. 7 Haziran öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanı çok aktif bir şekilde meydanlardaydı. Kampanyayı bizzat yürüttü. Genel başkan değildi o zaman. Henüz bu sisteme geçilmemişti. Ona rağmen Cumhurbaşkanı olarak ayrı bir kampanya yaptı ve şeyi o çekti. AK Parti tabanının bütün kalabalıklarını o topladı, o götürdü. 7 Haziran sonucu ortaya çıkınca Sayın Cumhurbaşkanı 1 Kasım seçimlerinde aynı yüksek profili göstermedi, çizmedi seçim kampanyasında. Daha düşük bir profil izledi.
İkincisinde.
Şimdi burada da eğer ona benzeteceksek, burada da çok yüksek profilli bir kampanya yürüttü. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile tartıya neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Hatta Binali Yıldırım da bunu defalarca Sayın Yıldırım öyle böyle dile getirdi. Yani
ülkeye yönetici seçmiyoruz. İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz.
Yolu
konuşalım.
Ben yarışıyorum.
Şimdi dediğinizde haklısınız.
Yani daha düşük bir profil izleyebilir Sayın Erdoğan.
İzleyebilir ama bu ağırlığın artmayacağı anlamına gelmez.
Ya sonucu değiştirmez
tabii
seni.
Çünkü bu seçimin temel gündemi ne patlıcan olacak, ne yolsuzluk olacak, ne terör olacak, ne beka olacak.
İsmail'cim sonucu değiştirmez. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncekine göre daha düşük profilli bir kampanya yürütmesi bu seçimin İstanbul'un ötesinde bir takım anlamlar taşıyacağı gerçeğini değiştirmez. Tabii. Yani onun için yani söylemiyorum
kere,
ama fiil olarak...
Bir kere
bu sefer Binali Yıldırım daha önde olur, onu söyleyeyim sana. Demek istediğim o.
Eğer yani Binali Yıldırım yarışacaksa.
O aday
olacak. Binali Yıldırım yarışacaksa. Evet.
Muhtemelen o da bunu şart koşacaktır. Eğer ben...
Yarışacaksan ben yarışayım.
Benim resmimi koyacaksanız billboardlara o zaman...
Konuşacağımız konulardan biri de eğer AK Parti burada kaybederse
olur. Ben Binali Yıldırım'ın bundan çok mutlu olduğunu zannetmiyorum.
İptalden
İhtimal
mi?
De vermiyorum. Bakalım, tekrar yarışacak olmaktan.
Bakalım yarışacak mı acaba? Veda edelim yavaş yavaş. Tabii. Konuşacağımız konu çok. Gece yolcularıyla gidiyoruz.
Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Konuşurken biz 2500-3000 civarında canlı izleyiciyle konuşuyorduk. Seçimler iptal olduğu anda 5600'e çıktık.
5600'e çıktık.
Şu an 5200'le ayrılıyoruz.
Son bir şey söyleyeyim. Soğukkanlılığımızı koruyalım. Tabii. Yani herkesin
bir de Ramazan'a girdik.
Üzülebilirsiniz, memnun
bayram
olmasınız.
Olacak arada.
Bir de şeyi unutmayalım. Bizim bu YSK'dan haber geldikten sonra yapılan bütün tartışmalar CHP seçime girsin mi girmesin mi üzerine.
Doğal olarak ama,
evet, evet.
En büyük. Ama karamsarlığa kapılmaya, enseyi karartmaya da gerek yok. Hayat bu. Bugün böyle yarın başka bir şey olur. Hayat bu, hiç şeyde
her yani, zaman da bazı formüller vardır.
Ümitsizliğe kapılmaya da gerek yok. Enseyi rahmetli Çetin Altan'ın tabiriyle enseyi gibi karartmanın alemi yok yani.
Peki hala iyi akşamlar diliyoruz.
Hoşçakalın.
Yarın buradayız, ben buradayım 17.30'da.
Çarşamba
çarşambada söylemesi bizden de tekrar İsmail Saymaz ve Akif Bekir ile karşınızda olacağız. Gece yolcularıyla veda. Onlar da soruyor neden?
Evet, neden?
Dolu bu hayatta, bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden, neden, neden üzülüyorum? Neden, neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyunumda. Hayat bana hep başrol veriyor. Bekliyorum hala seni, umutlarımı kırmam. Sevdim deyip de bir gün
geçmiyor. Sensizlikle dolu bu hayatta. Bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden, neden, neden üzülüyorum? Neden, neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda. Hayat bana hep başrol veriyor. Çekmişsin gibi bekliyorum hala seni. Umutlarımı kırma. Sevdim deyip de bir gün seni kandırırlarsa ne olur sen onlara uyma. Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni. Umutlarımı kırma.
Söylemesi bizden sona erdi.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Takip duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyordum belki olmaz.
Yetişemedi.
Ya yüzüne vurma.
Can kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüne...
Söylemesi bizden.
Gelsen İsmail oralarda.
Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabildim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS Efendi. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.